Ayrım 15.
Sayfa 156. Caydar diye haykırdı. Çöken kirişin altına girip omzu ile kaldırdı. Caydar sürünerek kirişin altından çıktı. Acıdan inliyordu. Kadınlar Caydar'ın yüzünü gözünü sıvazlayarak ağlıyorlardı. Tanabay korkudan aklını kaçıracaktı neredeyse. Kadınları yana itip karısının gövdesini elle yoklamaya başladı. Ne oldu? Neren acıyor? Oy sırtım, sırtım. Çok mu fena? Hani neresi? Hadi yardım edin bana. Üzerindeki uzun ince pardesüyü çıkarıp yere serdi. Caydar'ı üzerine yatırdılar ve koradan çıkardılar. Çadıra gelince Tanabay bir daha bütün vücuduna baktı. Görünürde yara bere yoktu. Ama o kalın kiriş çok sert inmişti sırtına. Caydar kımıldayamıyordu. Ağlamaya başladı. Şimdi ne yapacaksınız? Böylesine zor ve önemli günlerde işte kalkamıyorum. Ne yapacaksınız şimdi? Aman Tanrım dedi Tanabay. Sen sağ kaldığına şükret, başka bir şey düşünme. İşlerin yüzüstü kalması, her yerin yıkılıp gitmesi umurumda değil. Ah benim zavallı karıcığım, ah! Böyle derken karısının yüzünü gözünü okşuyordu. Sen neler söylüyorsun Caydar, ağlama. Sen iyileşmene bak, her şey düzelir, üzme kendini. Hiçbir şey senin sağlığından daha önemli değil. Artık şaşkınlık ve korkuyu atlatmışlardı. Hepsi Caydar'ı avutmaya başladı. Tatlı söz hazineden değerlidir derler ya, Caydar da bu tatlı sözler karşısında ve gözyaşları arasında gülümsedi. Pekala, ama sakın bana gücenmeyin. Olan oldu, çok yatmam. Bir iki gün içinde kalkarım, görürsünüz. Kadınlar ona bir döşek serdiler, ateşi yaktılar. Tanabay da bir büyük felaketi bu kadarla atlattıklarına şükrederek ve sendeliğe sendeliğe koraya doğru yürüdü. Şafak sökmüştü. Yer gece yağan karla bembeyaz olmuştu. Tanabay düşen kirişin altında ezilip ölen bir koyun buldu orada. Az önceki telaş ve korkudan onu görememişlerdi. Zavallı kuzusu ölü anasının memesine yapışmış çekiştirip duruyordu. Tanabay bunu görünce ne büyük bir tehlike atlattıklarını bir kez daha düşündü ve karısının sağ kaldığına sevindi, şükretti. Öksüz kuzuyu kucağına aldı ve ona bir süt anası aramaya koyuldu. Sonra çöken kirişin altına bir destek koyup yıkılmasın diye duvara da bir direk dayadı. Bundan sonra yine Caydar'a bakmak için koradan çıktı. Bir de ne görsün? Karların üzerinde bir koyun sürüsü ağır ağır beriye doğru geliyordu. Bu da ne oluyor? Kimin sürüsü? Çoban sürüyü neden buraya getiriyor? İki sürü birbirine karışacaktı ve bu da hiç iyi olmazdı. Tanabay gelen çobanı uyarmak için ona doğru yürüdü. Yaklaşınca çobanı tanıdı. Bektay'dı bu. Hey Bektay, sen misin? Bektay cevap vermedi. Değneğiyle koyunların sırtına vura vura ona doğru sürüyordu. Gebe koyunlara böyle vurmak da ne oluyor, deli mi bu, diye düşündü Tanabay. Çok şaşırmıştı. Hey, nereden gelip nereye gidiyorsun, iyi misin? Nereden geldiğimi sorma, nereye geldiğimi de görüyorsun, dedi Bektay. Beline sımsıkı bir ip dolamıştı. Eldivenlerini muşambasının altına, göğsüne sokmuştu. Tanabay'ın yanına yaklaştı ve birkaç adım önünde durdu. Selamına karşılık vermedi. Öfkeyle yere tükürdü ve karın üzerindeki tükürüğünü, kızgınlığını belli ederek ayağıyla ezdi. Başını yukarı kaldırdı. Sakalı büyümüş, yüzü kapkarı olmuştu. Yakışıklı yüzüne o kara sakal yakışmıyor, yapıştırılmış gibi duruyordu. Yaban kedisi gibi bakan gözlerinde kin ve nefret vardı. Meydan okur gibi bakıyordu. Bir kere daha tükürdü ve değneğiyle koyunları gösterdi. Al bunları, ister say ister sayma. Hepsi 385 baş. Peki ne oluyor? Gidiyorum. Niçin, nereye? Ayaklarım nereye çekerse, başım nereye yönelirse. Peki bunu bana niye söylüyorsun? Niye olacak? Beni yardımcı alan sensin. Ne olmuş yani? Dur dur gitme. Neler söylüyorsun sen? Nereye gidermişsin? Bektay'ın gelişinden ve söylediklerinden şaşkına dönen Tanabay'ın kan beynine sıçradı. Her yanına ateş bastı ve boğulacak gibi oldu. Nasıl gidersin, nasıl yaparsın bunu? İşte böyle yaparım. Yetti artık. Bıktım, usandım böyle yaşamaktan. Sen ne söylediğini biliyor musun evlat? Bu koyunlar bugün yarın kuzulayacak. Yapılacak iş mi bu seninki? Hiç böyle şey yapılır mı? Yapılır. En doğrusu bu. Onlar bize nasıl yapıyorlarsa biz de onlara öyle yaparız. Hadi hoşça kal. Bektay değneğini başı üzerinde birkaç kez döndürerek olanca gücüyle ta uzaklara fırlattı ve yürüdü gitti. Tanabay dona kalmıştı. Dili tutulmuş konuşamıyordu. Arkasına bakmadan gidiyordu Bektay. Neden sonra? Dur bekle biraz diye peşinden koşmaya başladı. İyi düşün Bektay, çocukluk etme. Ne yaptığını bir düşün, kendini düşün. Duyuyor musun beni? Bektay başını çevirdi. Rahat bırak beni, sen kendini düşün. Ben de herkes gibi yaşamak istiyorum. Başkalarından neyim eksik? Ben de kasabada yaşar, aylık ücret alırım. Bu koyunlarla ömrümü niye tüketeyim? Yem yok, ağıl yok, barınak yok. Rahat bırak beni, sen git öle yite çalışmana bak. Şu haline, neye benzediğine de bir bak. İnsana benzer yanın kalmamış. Orada pisliklere bata bata ölüp gideceksin. Sana o da az, yine de herkese bağırır durursun. Başkaları da senin gibi olsun istiyorsun. Atan başı sende, yetti artık. Yürüyüp gitti. Ayaklarını yeri döver gibi hızlı basıyor, ayak izlerinin çukuru hemen su doluyordu. Bektay, ne olur dinle beni, sana her şeyi anlatacağım, diyen Tanabay koşup Bektay'ın yanına geldi. Git başkasına anlat, seni dinleyecek başka aptallar bul. Dur Bektay, dur, konuşalım biraz. Bektay onu dinlemek istemiyor, yürüyordu. Seni hapse atarlar, hey çocuk. Böyle yaşamaktansa hapse girmek daha iyi, dedi ve ardına bakmadan yürümeye devam etti. Sen bir kaçaksın, kaçak. Bektay yoluna devam ediyordu. Senin gibi kaçakları cephede kurşuna dizerlerdi. Bektay devam ediyordu yoluna. Dur diyorum sana, diye Tanabay onun koluna yapıştı. Bektay kolunu çekip kurtardı ve yürümeye devam etti. Hayır, bırakmam seni. Böyle bırakıp gitmeye hakkın yok, diye Bektay'ın omzuna yapıştı bu defa. Onu kendine çevirdi. Ama o anda beyaz doruklar bir kıpırdadı ve sonra karanlıklar içinde yok oldu. Çenesine yediği müthiş bir yumruk Tanabay'ı yere sermiş, neye uğradığını anlayamamıştı. Tanabay kendine gelip başını kaldırdığı zaman Bektay bayırın belini aşmış, öbür tarafa inip gözden kaybolmuştu bile. Ayak izleri gözden kaybolduğu yönde uzayıp gidiyordu. Tanabay baka kaldı. Mahvolacak zavallı çocuk, mahvolacak, diye mırıldandı. Elleri kar ve çamur içindeydi. Kalktıktan sonra biraz soluklandı. Bektay'ın sürüsünü toplayıp kendi korasına sürdü. Çok üzgündü. Köyden iki atlı çıktı. Dağlara doğru yol almaya başladılar. Atlardan birinin donu sarı, ötekininki doru idi. Kuyrukları düğümlendiğine göre yolları uzundu. Toynaklardan çamur ve kar sıçrıyordu. Dizgini kısa olan at Gülsarı'ydı. Hızlı, daha hızlı gitmek istediği için üzerindeki binici dizginleri çekiyordu. Gülsarı ahırda sahibinin iyileşmesini beklerken neredeyse ayakları tutulmuştu. Şimdi üzerindeki sahibi değil bir yabancıydı. Deri ceketli ve muşambalı bir adamdı. Elbiseleri boya ve muşamba kokuyordu. Muşambasının düğümleri iliklenmişti. Yanındaki doru ata binen Çoray'dı. Merkezden gelen hatırlı konukları yorgaya bindirirlerdi. Gülsarı için sırtında kim olursa olsun fark etmezdi. Hepsi birdi onun için. Onu İyir'den ve ilk sahibinden zorla ayırdıkları günden beri pek çok insan binmişti sırtına. Çeşit çeşit eğer vurmuşlardı. Binicilerin iyisi de vardı, kötüsü de. Eğer de doğru dürüst oturmasını bileni de bilmeyeni de. Gösteriş meraklısı olanları da görmüştü. Bunlar eğere kuruldukları zaman kendilerini büyümüş sanan ahmaklardı. Böyleleri atı hızla sürerken dizginlerini hayvanın dudaklarını yırtarcasına birden çeker, onu arka ayakları üzerine kaldırırlardı. Bir daha, bir daha yaparlardı bunu. Böylece herkese yorga ata bindiklerini göstermiş olurlardı. Gülsarı bunların hepsine alışmıştı. Onun hoşlanmadığı tek şey ahırda kapalı ve bağlı durmasıydı. Koşma tutkusu hiç azalmamıştı. Koşmak, daha koşmak, yine koşmak istiyordu. Sırtındaki binicinin kim olduğu artık ilgilendirmiyordu onu. Ama biniciler için hangi ata bindikleri önemliydi. Eğer biniciye sarı yorgayı sunmuşlarsa bu o kişinin saygınlığını, insanların ondan çekindiklerini gösteriyordu. Gülsarı güçlüydü, güzeldi. Tam binilecek attı. Ona binen zevk alır, mutlu olurdu. Bu defa Gülsarı'nın sırtında ilçe merkezinden kolhozu denetlemesi için gönderilen bir müfettiş vardı. Kendisine kolhozun parti örgütçüsü eşlik ettiğine göre çok saygı duyulan ve önem verilen bir kişi olmalıydı. Parti örgütçüsü hiç konuşmuyordu. Kuzulama dönemi kötü gittiği için üzüntülü olmalıydı. Durum gerçekten kötüydü. Konuşmazsa konuşmasın, korkarsa korksundu. Boş konuşmalarla koskoca bir amirin canını sıkmaması gerekiyordu belki. Disiplin böyle gerektirirdi. Astlar üstlerine saygılı olmazsa bu disiplin bozulurdu. Bazı memurlar yanlarında çalıştıkları, emrinde bulundukları kişilerle yüz göz olmaya devam ediyorlardı ama bunlar günün birinde öyle bir sille yerlerdi ki neye uğradıklarını şaşırırlardı. Hükümet etmek, yönetmek büyük bir iş, büyük bir sorumluluktu. Herkesin yapamayacağı, kaldıramayacağı ağır bir işti. Segizbayev, taypalma yorganın düzgün adımlarına, onun gidiş temposuna uygun olarak sallana sallana giderken bunları düşünüyordu. Çobanların işlerini denetlemeye gelmişti. İşlerin hiç de iyi olmadığını bildiği halde yine de keyfi yerindeydi. O yıl kışla bahar birbirine meydan okumuş, yenişememişlerdi. Onların bu yer kapma, zaman kapma savaşından zarar görenler de çobanlar ve sürüler oluyor, koyun kuzu kırılıp gidiyordu. Hiçbir şey yapılamıyordu bunu önlemek için. Her yıl böyle oluyor, böyle olduğunda herkes ve tabii Segizbayev de biliyordu. Ama Segizbayev buraya teftiş için gelmişti ve işlerin böyle kötü gitmesine cevap verecek bir resmi sorumlu bulmak zorundaydı. Aslında bölgede kışın geç gitmesi, baharın geç gelmesi ve koyun kuzunun kırılıp gitmesi ona hiçbir zarar vermezdi. Hatta bundan sinsi sinsi bir çıkar bile umuyordu. Aslında o ilçede sadece bir müfettiş, partinin ilçe merkezinin bir üyesiydi. Asıl sorumlu o değil, partinin ilçe kurulunun birinci sekreteriydi. Bu sekreter de bölgeye yeni gelmişti. Varsın bunun sıkıntısını o çeksindi. Segizbayev uzaktan bir seyirci olarak kalacaktı. Yukarıdakiler, kodamanlar, gönderdikleri sekreterin başarısını, başarısızlığını görsünlerdi. Buraya bir yabancı göndermekle hata ettiklerini anlasınlardı. Niye kendisini düşünmemişler, hiçe saymışlardı da bir yabancı atamışlardı? Burada yıllardır görev yapmış, güvenilir bir kişi olduğunu göstermemiş miydi? Ama bunun şimdilik bir yararı yoktu. Dostu yareni vardı nasıl olsa. Zamanı gelince kendisini desteklerlerdi. Uzun yıllardır bulunuyordu şimdiki görevinde. Artık terfi etmesi, daha yüksek makama gelmesi gerekirdi. Şu sarı yorga da eşsizdi doğrusu. Suya, çamura batmıyor, engel tanımıyor, bir gemi gibi geniş dünyayı yara yara alıp götürüyordu insanı. İşte parti örgütçüsünün altındaki at ter içinde kalmış, oysa yorganın kulağının arkası yeni yeni hafifçe terlemeye başlamıştı. Çora da kendi düşüncelerine dalmıştı. Bakışları üzgün, beti benzi sararmış, gözleri iyice çökmüştü. Uzun yıllardan beri kalbinden rahatsızdı. Sağlık durumu her yıl daha da bozuluyordu. Bir yandan evham, karamsarlık yiyip bitiriyordu onu. Tanabay söylediklerinde haklı çıkmıştı. Yeni başkan bağırıp çağıran ama hiçbir iş görmeyen, bilmeyen bir adamdı. Günlerinin çoğunu merkezde geçiriyordu. Sözde bitip tükenmeyen işlerin üstesinden gelmeye çalışıyordu orada. Çora onun durumunun parti toplantısında görüşülmesi gerektiğini söylüyor ama onu merkezdekiler biraz daha sabret diye oyalamaktan başka bir şey yapmıyorlardı. Niçin sabredecek, niçin bekleyeceklerdi? Aldanov görevi kendiliğinden bırakacakmış gibi bir söylenti de dolaşıyordu ortada. Ona belki bu yüzden bekle diyorlardı. Gidecekse bir an önce gitmesi iyi olurdu. Artık ondan hayır gelmeyeceği anlaşılmıştı çünkü. Çora'nın da ayrılma vakti gelmişti artık. Her zaman hastalanıyordu. Tatili geçirmeye gelen oğlu Samansur da söylemişti. artık işten çekil demişti. Çekilmesine çekilirdi ama bunu bir ar namus meselesi yapıyor, işleri yüzüstü bırakarak çekilmek istemiyordu. Samansur akıllı bir çocuktu. Ülkede neler olup bittiğini, meseleleri babasından daha iyi biliyordu. İşlerin nasıl yönetilmesi gerektiğini söyleyip duruyordu fırsat buldukça. Gençler iyi öğrenim görüyorlardı. Kim bilir, belki bir gün işler bilimsel olarak ele alınır ve düzelirdi. Ama bunu Çora görür müydü, görmez miydi? Herhalde göremezdi. Biliyordu bu hastalıktan kurtulamayacağını. Sorumluluktan kaçamazdı. Herkese umut vermiş, söz vermişti. Sözünü yerine getirmeden işi bırakırsa insanların karşısına ne yüzle çıkardı? Ona ne derlerdi? İşleri karmakarışık etmiş, kolhozu borç batağına saplamış, şimdi de çekip gidiyor demezler miydi? Bu durumda ayrılırsa vicdan azabından kurtulamazdı. İşler de böyle sürüp gidemezdi. Belki yardım gelirdi. Ama bu yardım daha fazla gecikmemeliydi. Böyle yanındaki gibi bir denetçi değil, gerçek yardım gelmeliydi. Bu adam, işleri böyle berbat bir hale getirdiğiniz için sizi mahkemeye vereceğim demişti. Versindi mahkemeye, mahkemeye vermekle işlerin düzeleceğini mi sanıyordu? Kaşlarını çatmış, böbür kibir oturuyor atın üstünde. Bütün dağdakiler suçluymuş da sanki kolhozu düşünen yalnız o imiş. Üzülen yalnız o imiş. Aslında kaşlarını çatması da, dudak ucuyla gülümsemesi de yapmacıktı. Hiçbir şey umrunda değildi. Ölmesen oba kap, catkanlından turma. Ölmezsen vebaya tutul, yatarsan kalkamaz ol, diyordu o içinden. Ama sen işte böyle bir adamsın diye nasıl söylersin? Ulu dağlar sisli puslu. Tepeler güneş görmüyor ve öfkeli soğuk bakışlarla gökyüzüne uzanıyorlar. Bahar gelmiş mi gelmemiş mi belli değil. Soğuk bir gidiyor bir geliyor. Her yer balçık. Delik deşik yıkık dökük korada öle ite çalışıyordu. Bir yanda soğuk ve rüzgar, bir yanda dayanılmaz pis kokularla bunalıyordu. Aynı anda birkaç koyun birden doğuruyor, kuzuları nereye koyacağını bilemiyordu. Saçını başını yolsa da yavruları koyacak sıcak bir yer bulamıyordu. Kuzular acı acı meleşiyor, koyunlar birbirlerini iterek ayaklarını basacak yer bulmaya çalışıyorlardı. Açtılar, susuzdular ve sinek gibi kırılıp gidiyorlardı. Bunlar yetmiyormuş gibi karısının sırtı hala ağrıyor ve kalkamıyordu. Kalkmak istemişti ama belini doğrultamamıştı. Tanabayında direnecek gücü kalmamıştı artık. Ne olursa olacak, kolumu kaldıracak gücüm kalmadı diyordu. Öte yandan Bektay'ın sürüyü bırakıp gidişini bir an bile aklından çıkaramıyor, acı ve öfke içinde bunalıyordu. Öfkesi yalnız onun çekip gitmesine değildi. Cehenneme kadar gitsindi. Yumurtalarını başka kuşların yuvalarına bırakan kökek kuşu gibi sürüsünü benim sürüme katıp gitmesine de kızmıyorum diyordu. Nasıl olsa kolhozdan onun yerine birini gönderirlerdi. O Bektay'a yüzünü kızartacak, onu yerin dibine batıracak sözler bulup söyleyemediği için kızıyordu daha çok. Salya gibi laf eden o yeni yetmeye, o sümüklüye, ömrünü kolhoza adayan kendisi gibi yaşlı bir komünist nasıl olur da onun çenesini kapatacak bir laf bulamazdı. Çoban değneğini fırlatıp attı da gitti sümüklü. Onun bu yaptığını Tanabay'ın aklı almıyordu. Can baş koyup yaptığı işlerle alay edilmesini aklı almıyordu. Tanabay yetti artık yetti diyor, başka şey düşünmeye çalışıyor ama bir an sonra yine o olay geliyordu aklına. Bir koyun daha kuzuladı, hem de ikiz. Ne de güzeldi yavruları. Ama onları nereye koyacaktı? Analarının memeleri boştu. Sütü nereden bulacaktı? Felaket. Bu iki yavru da ölecekti demek. Bu ne uğursuzluk, bu ne acı. İşte şurada bir yığın koyun ölüsü vardı. Tanabay ölen hayvanları toplayıp dışarı çıkarıyordu ki kızı koşarak yanına geldi. Baba, başkanlar geliyor dedi. Gelsinler diye mırıldandı Tanabay. Sen git annene bak. Koradan çıkınca iki atlı gördü. Ha, Gülsarı bu diye sevindi. İçindeki o ateş, o sevgi uyanıverdi. Görmeyeli çok oldu ama hiç değişmemiş diye düşündü. O iki kişiden biri Çoray'dı ama yorgaya binmiş olan deri ceketli adamı tanıyamadı. İlçe merkezinden gelen biri olmalıydı. "Ya gelin bakalım gelin, tam da zamanında gelmişsiniz ha," diye söylendi. Böyle bir yerde neler çektiğini anlatma fırsatı doğmuştu. Ama hemen karar değiştirdi. Öyle yakınıp sızlanmayacaktı. Onlara çıkışacak, utandıracaktı. Kızarlarsa kızsınlar. Sen adamı yemsiz, korasız, aç ve susuz bırak, sonra da ne olmuş bakalım diye görmeye gel. Gelin, gelin hele. Tanabay onları beklemedi. Koranın arkasına geçerek elindeki ölü kuzuları öbür ölülerin üzerine attı. Sonra ağır adımlarla geldi. Konuklar Koran'ın önüne gelip durmuşlardı. Atlar ter içinde soluk soluğaydılar. Çoran'ın yüzü perişandı. Suçlu gibi duruyordu. Dostunun önünde suçlanacağını, zor durumda kalacağını biliyordu. Yorganın üzerindeki adamsa öfkeli, sert bakışlı görünüyordu. Tanabay'a selam bile vermeden bağırıp çağırmaya başladı. "Rezalet bu, nereye gitsen aynı şey, şunlara bak." Bunları Çora'ya bakarak söylüyordu. Sonra Tanabay'a döndü. "Ne oluyor yoldaş?" dedi ölü koyun yığınlarını göstererek. "Sen komünist bir çoban olduğun halde kuzuların neden ölüyor?" "Herhalde kuzular benim komünist olduğumu bilmiyorlar," diye patladı Tanabay. Sanki içinden onu tutan bir bağ, gönlünün yayı kopmuş boşanmıştı. Dünya umrunda değildi, bu herif hiç umrunda değildi. Ama içi acılarla doluydu. Sekiz Bayev'in yüzü birden kıpkırmızı oldu. Bir an dona kaldı ve ağzını açmadı. Sonra bağırdı. "Ne, sen sosyalistlik adına söz vermemiş miydin?" "Söz verdim." "Neye söz verdin?" "Hatırlamıyorum." "İşte kuzuların da bu yüzden ölüyor," dedi Sekiz Bayev. Böyle derken kırbacını uzatıp koyun ölülerini gösteriyordu.